Ayrım 43. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 599. 4. Lu'nun başkenti bana Loyang'ı hatırlatıyordu. Tabii ki bütün Katay şehirleri şöyle ya da böyle benzerdir. Şaşırtıcı derecede dar, kıvrımlı sokakları, kalabalık ve gürültülü pazar yerleri, göke, yağmura ve toprağa adanan sunakların kurulduğu sessiz koruları vardır. Chunfu şehri Loyang'dan daha eskiydi ve yarım bin yıllık tarihi olan yangınların sonucunda odun kömürü kokuyordu. Lu, K gibi yeni atağa geçmiş eyaletlerce geri kalmış sayılıyordu. Ben bunu o zaman bilmiyordum. Bununla beraber Lu dükü efsanevi Tan'ın varisiydi. Tan'ın ismi Yunanların Odysseus ismine duydukları saygıya benzer şekilde herkesin dudaklarındaydı. Fakat Odysseus kurnazlığı ve hilekarlığıyla dikkati çekerken Tan son derece asil ve fedakardı. Bu da sadece mükemmel bir Kataylı yönetici için değil, Konfüçyüs tarafından icat edilen ve uygun bulunan bir sınıf olan mükemmel bir beyefendi için de model teşkil ediyordu. Çoğu beyefendiler şövalye olmakla beraber bütün şövalyeler beyefendi değildir. Kibar ya da yerinde davranış Konfüçyüs idealidir. Yeri gelince bunun ne olduğunu tanımlamaya çalışacağım. Konfüçyüs önemli bir şey söyleyeceği zaman onu sürekli biçimde Tan'a atfederdi. Zaten her zaman bana öğretilenden başkasını nakletmiyorum, kendim bir şey eklemiyorum derdi. Onun buna inandığını ve bunun bir açıdan doğru olabileceğini varsayıyorum. Her şey daha önce söylenmiştir ve eğer insan yazılı geçmişi bilirse her zaman saygıdeğer bir eylem ya da özdeyiş vesilesi bulabilir. Çin Sarayı'na taşındıktan 2 hafta sonra Lu ve Kay arasındaki savaş sona erdi. Jan Chiyu ve Fan Chi'yi dikkat çekici yani beklenmedik bir zafer kazanmıştı. Sınırın Kei tarafındaki Lang kasabasını bile ele geçirmişlerdi. Hem Yang Huo'nun hem de Pi komutanının Kei ordusunda kendi yurttaşlarına karşı savaşırken görüldüğü anlatılıyordu. Bu açıdan Kataylılar da Yunanlılara benzer. Kişinin kendine bağlılığı yurtseverliğin önüne geçer. Demokrit bana takılıyor. Bana bağlılık yemin ettikleri kralların deviren Pers macera perestler hakkında sorular sordu. Bu tam olarak kıyas kabul etmez. Doğru, bizim de payımıza düşen zorbalar yok değildi. Fakat gururu kırılmış, yüksek dereceli hiçbir Pers'in kendi ana yurdunu işgal etmek üzere yabancı bir orduya katıldığını işitmedim. Chi ailesinin bir konu olarak muamele görüyordum. Bu arada bana şerefli konuk ünvanı verildi. Ayrıca dükün sarayında ağırlanıyordum. Dük Ai'nin hiçbir otoritesi olmamasına rağmen Baron Kang ona törensel bir saygı göstermekle kalmıyor, devlet meselelerinde de ona danışıyordu. Baron'un dükün tavsiyesini aldığı yazılı hiçbir olay olmamakla beraber ilişkileri mükemmel sayılabilecek ölçüde yumuşaktı. Muzaffer Chi ailesi ordusu başkente döndüğünde Dükalık Sarayı'nın hemen karşısındaki Uzun Hazine adlı binada kahramanlar için düzenlenen bir kabul törenine katıldım. Başbakanın mahiyetinin bir parçası olarak ilk defa saray önlüğünü giyiyordum. Bu üzerinde altın, gümüş, fil dişi ve yeşim taşından çeşitli nişanların olduğu geniş bir deri kemerin altında yarım daire şeklinde uzanan ipekten garip bir elbiseydi. Benim kemerimin küçük bir gümüş topuz dışında boş olduğunu söylemeye gerek yok. Bu benim şerefli bir konuk olduğumu belirtiyordu. Yaklaşık 50 kişilik bir grup olarak Baron Kang'ı izleyerek Uzun Hazine binasının ana salonuna girdik. Bu bina daha önceleri sadece hazinenin değil, düklerin de kalesiymiş. Dük Chao, meşru iktidarını yeniden elde etmeye çalıştığında Uzun Hazine'ye sığınmış. Fakat 3 ailenin askerleri muhafızlarını yok ederek binayı ateşe vermişler. Chao yangından kurtulmuş ama ne yazık ki bina yanmış. Dükalın bu sembolün yeniden inşa edilip edilmemesi konusunda epey bir tartışma olmuş. Sonunda Baron Kang izin vermiş ve benim Lu'ya gelmemden önceki yıl Uzun Hazine küllerinin arasından yeniden yükselmiş. Odanın kuzey tarafında Dük Ai ayakta duruyordu. Zayıf, yakışıklı bir adamdı. Ava düşkün birinin bacaklarına yani atın iki yanına rahatça uyumak için tutunup yapışabilen türde bacaklara sahipti. Mavi ve altın sarısı renklerde şaşırtıcı bir elbise giyiyordu. Bu elbise bir zamanlar efsanevi Tan'a aitmiş. Meng ve Shu aileleri çoktan gelmişti. Dük ailesi ve mahiyeti de oradaydı. Onların arasında bana yiyecekmiş gibi bakan Şeyh Dük'ünü gördüm. En azından beni gördüğü zaman öyle baktı. Baron Kang Dük'ün önünde eğildi. Ona uzun ömür diledi. K'ye karşı kazandığı zafer dolayısıyla ona övgüler yağdırdı. Sonra Baron Jan Chiyu'yu Dük'e takdim etti. O da ona çok azını anladığı göksel ve resmi bir hitapla karşılık verdi. Dük Ayı konuşurken ben de uzun, yüksek tavanlı odayı inceledim. Oda daha önce yananın mükemmel bir kopyasıydı. Dük Tan'a ait uzun, nispeten kaba bir heykel Ayı'nın tam karşısında duruyordu. Bunu saymazsak odada saray efradının kullanacağı türden eşyalar dışında başka hiçbir şey yoktu. Saray efradı parlak giysileri içerisinde çok çekici bir görüntü oluşturuyor. Oda müthiş ihtiraslara sahip adamların toplandığı yer olmaktan çok bahar mevsimindeki bir bahçeye benziyordu. Kuzeyden gelen bu hitabın ardından müzik çalındı. Sonra ayinsel danslar yapıldı. Ardından herkesin çok fazla içtiği darı şarabı geldi. Belli bir noktada dük gözden kayboldu. Bu kaybedilmiş gücün hüzünlü bir işaretiydi. Evrensel protokol kuralları hükümdar ayrılmadan kimsenin odayı terk etmemesini gerektirir. Fakat Lu'ya dük Ayı değil Baron Kang hükümdarlık ediyordu. Dük çekildiği zaman insanlar daha rahat dolaşmaya başladı. Eğiliyorlar, yaltaklanıyorlar, acele acele yürüyorlardı. Katay protokolünü her zaman hem çok gülünç hem de sinir bozucu bulmuşumdur. Öte yandan Fan Chi'yi Babil'de bu tür şeyleri düzenleme şeklimizden pek etkilenmemişti. Adım gibi biliyordum ki Şeyh Dük'ü sonunda beni bulacaktı. Nitekim bulmuştu da. Çok fazla içmişti. 10.000 yaşına kadar yaşarsam umarım boğulur dedim hemen. Sanki gerçek bir dükmüş gibi eğilip yaltaklanarak. Umarım böyle bir nankörlükle bir daha asla karşılaşmam. Çaresizdim. Sayın Dük, esir alındım. Esir mi? Dedi kemerimdeki gümüş topuzu işaret ederek. Şerefli konuk, kaçınılmaz ölümden kurtardığım sen bir kölesin, benim kölem. Paran benim tarafımdan ödendi. Seni ben doyurdum, sana insanca davrandım. Oysa sen veli nimetine, kurtarıcına ihanet ettin. Hayır, asla. Size olan minnettarlığım sonsuza kadar sürecektir. Fakat Baron Kang bir tür büyü yapılmış. Bunun işaretlerini görebiliyorum. Sevgili yeğenim Dük'ü uyarmıştım. Gözü senin üzerinde. Bir yanlış adım ve bu yanlış adımın beni nereye götürebileceğini hiçbir zaman öğrenemeyecektim. Çünkü tam o sırada aramıza Fan Chi'yi girdi. Sevgili dostum dedi bana ve eski efendim Dük'e dönerek Sayın Dük dedi. Ne büyük bir gün diye mırıldandı Şeyh Dük'ü ve uzaklaştı. Onu bir daha hiç göremedim. Fakat beni Chi'yi kurt adamlarından kurtardığı için ona daima müteşekkir olacağımı söylediğimde samimiydim. Fan Chi'yi başıma gelen her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyordu. Ona bunları anlatmak için elimden geleni yaptım. Sürekli başını sallıyor ve mırıldanıyordu. Orta krallıkta başıma gelenleri yeniden anlatırken ne kötü, ne yakışıksız diye söylenip durdu. Nihayet soluğum kesildiğinde sen benim buraya dönmemi sağladın. Ben de senin ülkene dönmeni sağlayacağım. Söz veriyorum. Baron Kang da yardım sözü verdi. Hepinize teşekkürler. Fan Chi'yi ciddi görünüyordu. Bu onun neşeli yüzünde çok seyrek görünen bir ifadeydi. Tabii bu kolay olmayacak. Hemen de değil. Sanmıştım ki Champa'ya giden bir gemi bulup, Champa'ya giden çok gemi yok. Ayrıca pek azı oraya varabilir. Varanların da artık yolcuları yoktur. Korsan gemileri mi? Fan Chi'yi evet anlamında başını salladı. Daha ilk gecede soyulur ve gemiden aşağı atılırsın. Hayır, hayır. Ya kendi geminle ya da devlete ait bir yük gemisiyle gitmek zorunda kalacaksın. Ne yazık ki devlet iflas durumunda. Fan Chi'yi her iki elinin parmaklarını avuç içleri yukarı gelecek şekilde açtı. Sonra ellerini ters çevirdi. Bu boşluk, hiçlik, fakirlik anlamına gelen bir Katay hareketiydi. İlk olarak hazineyi Yang Huo boşalttı. Sonra bunu yeniden doldurmanın maliyeti vardı. Uzun odayı işaret ediyordu. İçeride çiçeklere benzeyen saray efradı sanki tohum ekmeye başlamışlardı. Sonra başka sorunlar da ortaya çıktı ve şimdi de Kay ile olan bu savaş bereket versin ki bunu kaybetmemeyi becerdik. Katayiler bir şeyi olduğundan önemsiz göstermeye bayılırlar. Esrarlı sözlere de pek düşkündürler. Muhteşem bir zafer kazandınız. Lu'ya yeni bir toprak eklediniz. Ne var ki kazandığımız şey harcadıklarımıza denk gelmiyor. Baron Kang yeni vergiler koyacak. Bu da seni geri gönderecek kadar paramız oluncaya dek bekleyeceksin demek oluyor. Belki de gelecek yıl. Memnunmuş gibi görmek için elimden geleni yaptım. Aslında ümitsiz ve perişandım. Yurdumdan ayrılalı neredeyse 5 yıl olmuştu. Kendi hesabıma burada olmandan memnunum dedi Fançi'yi gülümseyerek. Yüzü sonbahar mevsimine benziyordu. Şimdi Babil'de benim için yaptıklarının karşılığını ödeyebilirim. Hiçbir şey yapmadığımı falan söyledim. Sonra sordum. Luda, Egibi ve oğulları gibi bir banka var mı? Hayır ama her türden tüccarlarımız, gemicilerimiz, deniz kaptanlarımız, açgözlü insanlarımız var. Bu konuşma sırasında şu ya da bu şekilde Konfüçyüs'ün adı anıldı. Ne şekilde olduğunu hatırlayamıyorum. Fakat Fançi'nin gözlerinin memnuniyetle nasıl parladığını hatırlıyorum. Sana Usta Kung hakkında anlattığım tüm hikayeleri hatırlıyor musun? Aa evet tabii ki. Nasıl unutabilirim? Gösterdiğim coşku yapmacık değildi. Yerine getirmem gereken bir görevim vardı. Fançi'yi koluma girdi ve beni kalabalık saray efradının arasından geçirdi. Bu adamların hareketleri her zaman olduğu gibi titiz ve zarif olmakla beraber sesleri şimdi biraz çok çıkıyordu. Her şey Pers sarayını andırıyordu ama tek bir istisna vardı. Katay hükümdarı ya da hükümdarları sarhoşluğun ilk emaresi görülür görülmez oradan ayrılıyordu. Oysa büyük kral sonuna kadar kalırdı. Bu eski Pers geleneği nedeniyle Herodot artık bize büyük kralın siyasi kararlarını yalnızca sarhoşken verdiğini söylüyor. Aslında bunun aksi doğrudur. Kraliyet içki ziyafetlerinde söylenen her söz bir katip tarafından kaydedilir ve hükümdarın sarhoşken verdiği herhangi bir emir ertesi gün ayık kafayla dikkatlice incelenir. Verilen karar mantıklı değilse sessizce unutulur. Kalabalık salon boyunca Fançi'yi peşi sıra yürüdüm. Baron Kang'ın bir yan kapıdan dışarı çıktığı dikkatimi çekti. Askerlerinin zaferini de başka her şey olduğu gibi ağırbaşlılıkla karşılamıştı. O birçok açıdan örnek bir hükümdardı. Kendisini ve dünyasını garip bulmakla beraber onu her zaman takdir edeceğim. Dük Tan'ın biraz uğursuz görünen heykelin hemen altında bir düzine kadar taraftarınca etrafı sarılmış Jean Shi'yi beni komutanına takdim etti. Alışılmış formaliteleri karşılıklı olarak yerine getirdikten sonra Fançi'yi beni çok nazik biçimde uzun boylu, soluk yüzlü, yaşlı bir adama yöneltti. Adamın kocaman kulakları, şişkin bir alnı, seyrek bir sakalı ve et yiyen bir insandan çok, ot yiyen bir tavşanın beslenme tarzına uygun bir ağzı vardı. İki ön diş o kadar uzundu ki ağzı kapandığında bile sarı uçları alt dudağın üzerinde ürkek biçimde duruyordu. Usta Kung, Pers ülkesinden gelen ve iki kralın damadı olan sevgili dostumu tanıtmama izin verin. Şerefli konuk dedi Konfüçyüs kesin bir ifadeyle. Kemerime bakmış ve benim tamamıyla muğlak rütbemi gösteren küçük sembolü görmüştü. Baş şövalye diye cevap verdim. Artık yetkin bir kemer okuyucusuydum. Yine alışıldık formaliteleri yerine getirdik karşılıklı olarak. Konfüçyüs doğru sözcükleri seçmekte çok titiz olmakla birlikte söyleyeceğini dobra dobra söyleyen biri izlenimini veriyordu. Bunun ne kadar zor olduğunu fark etmek için Katay dilini çok iyi bilmek gerekir. Sonra ustanın yarım düzüne kadar öğrencisine takdim edildim. Onlar da onun sürgün hayatını paylaşmıştı. Şimdi yeniden evlerindeydiler. Hepsi hayatlarından memnun görünüyordu. Özellikle de Konfüçyüs'ün oğlu olmakla beraber babasının yaşında gözüken, beli bükülmüş ufak tefek yaşlı bir adam. Söylenen sonuç cümlesinden başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Konuşma tamamıyla Jean Chiu'nun zaferiyle ilgiliydi ve o bunu mütevazi bir ifadeyle Konfüçyüs'ün öğretilerine bağlıyordu. Onun gerçekten ciddi olduğunu sanıyorum. Birkaç gün sonra Fançi'yi beni ustanın evine götürdü. Burası yağmur sunaklarına yakın, biçimsiz bir yapıydı. Konfüçyüs'ün karısı çok uzun bir süre önce öldüğünden ona dul kızı bakıyordu. Konfüçyüs sabahları kendisini görmeye gelenlerle konuşurdu. Sonuçta evin iç avlusu her zaman genç ve pek genç olmayan insanlarla dolu olurdu. Ve usta çoğu zaman bunları yağmur sunaklarının yanındaki dut koruluğuna almak zorunda kalırdı. Öğleden sonraları ise arkadaşlarını ya da öğrencilerini kabul ediyordu. Aslında bu iki grup aynıydı. Çünkü o hiçbir zaman bir muallim, arkadaşları da öğrenci değildi. Kendisine sürekli olarak politika ve din, iyi ve kötü, yaşam ve ölüm, müzik ve ayin hakkında sorular soruluyordu. O bu soruları genellikle Dük Tan'dan birer alıntıyla cevaplandırıyordu. Sonra eğer yeterince etkiliyse alıntıyı sonraki soruya da uyarlıyordu. Onun evini ilk ziyaret edişimi dün gibi hatırlıyorum. İç avlunun arkasında duruyordum. Bilge ile benim aramda yere bağdaş kurmuş 100 kadar öğrenci vardı. Önce de söylediğim gibi Konfüçyüs bu genç adamlardan hiç para almazdı. ya da çok az alırdı. Fakat eğer mütevazi iseler hediyeleri kabul edilebilirdi. O sürekli şöyle söylerdi: "Benden ders almak isteyen hiç kimse ne kadar fakir olursa olsun, tüm getirebildiği kurutulmuş et bile olsa bundan mahrum kalmamıştır." Fakat bunun bir de doğal sonucu vardı. Aptallarla vaktini boşa harcamazdı. "Ben sadece merakla, heyecanla konuşanlara, bildiğimi bilmek isteyenlere ders veririm," derdi. Öğrencilerini ve müritlerini sanki çocuklarmış gibi ufaklıklar olarak adlandırırdı. Konfüçyüs'ün alıntı yaptığı metinleri belli belirsiz bildiğim için Konfüçyüs'ün tanımladığı ideal, meraklı ve hevesli bir öğrenci sayılmazdım. Ama usta o yavaş ve oldukça yüksek ses tonuyla konuştuğu zaman ben de kendimi onu dikkatlice dinlerken bulurdum. Alıntı yaptıklarının yarısını anlayabiliyordum. Ama eski bir metni yorumlamaya başladığı zaman Çuhasves Nehri'nin berrak suları kadar açık konuşuyordu. Öğrencilerinden içi fıkır fıkır kaynayan ve aşırı heyecanlı bir tanesinin ona sorduğu bir soruyu hatırlıyorum. "Eğer dükümüz Usta Kung'a devlet hizmeti teklif etse usta ne yapardı?" Fan Chi'yi kulağıma eğildi ve yavaşça, "Bu bir ipucu olabilir," dedi. Konfüçyüs bir süre gence baktı. Sonra oldukça eski bir özdeyişi aktardı. "İstenildiğin zaman git, bir kenara atıldığın zaman ise saklan." Bu ince, kaçamak cevap Fan Chi'nin çok hoşuna gitmişti. Ben ise pek etkilenmemiştim. Herkes biliyordu ki Konfüçyüs hayatını en hafif deyimiyle kendisine devleti yönetme fırsatı verecek, en kötü ihtimalle tavsiyelerini dinleyecek bir hükümdar bulmaya çalışarak geçirmişti. Yaşlı adamın yönetme ihtirası 70'inde bile her zamanki kadar güçlüydü. "Bu alıntıyı yorumlar mısınız usta?" ürkek bir ifadeyle. Ben de Baron Kang'ın ona bu soruyu sordurtup sordurtmadığını merak ettim. "Birçokları sizin devlete yol gösterici olarak gönderildiğinize inanıyor, doğru mu?" Konfüçyüs gülümsedi. Dişlerinin çoğu sağlamdı. "Ufaklık sizden sakladığım bir şeyler, bir sır ya da başka bir şey olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Bana inanın, hiçbir sırrım yok. Eğer olsaydı ben olmazdım." "Mükemmel," diye fısıldadı Fan Chi'yi kulağıma. "O sabahki konuşmalardan sadece birini daha hatırlıyorum. Ağırbaşlı, sabit bakışlı bir genç şöyle demişti: "Benim köyümde çok bilgili ve okumuş olduğunuzu söylüyorlar. Ama dünyada kendiniz için gerçekten bir şeyler, gerçek bir isim yapıp yapmadığınızı merak ediyorlar." Diğer öğrenciler nefeslerini tuttular. Fan Chi'yi dondu kaldı. Konfüçyüs ise güldü. Soru gerçekten hoşuna gitmişti. "Arkadaşlarınız kesinlikle haklı. Ben hiçbir şeyde ustalaşamadım. Ama bunun için geç sayılmaz, değil mi? Bugün çalışmaya başlayayım. Fakat ne için? Okçuluk mu? Araba yarışı mı?" "Tabii ya, araba yarışı. Evet, hazır olur olmaz araba yarışlarına gireceğim." Herkes rahatlamıştı ve gülümsüyordu. O öğleden sonra yine Konfüçyüs'ün huzuruna çıktım. Bu sefer yanında sadece en yakın arkadaşlarından yarım düzine kadarı vardı. Benim varlığımı önemsemez görünüyordu. Belki de hiçbir sırrı olmadığına ilişkin söyledikleri doğrudur diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama bir takım gizli noktalar varsa onları bulup Baron Kang'a rapor etmekle görevliydim. Konfüçyüs konuk salonunda bir hasırın üzerinde oturuyordu. Yanında en yaşlı öğrencisi Zhu Lu ve en sevdiği müridi genç ama hastalıklı Yan Hui vardı. Arka tarafta vaktinden önce yaşlanmış oğlu, ön tarafta ise onun oğlu Ze Su duruyordu. Konfüçyüs torununa oğlu gibi, oğluna ise bir tanıdık gibi davranıyordu. Çünkü oğlu tam bir budalaydı. Çocuğun babadan tamamen farklı olması bir aile yasası gibi görünmektedir. Bağlılar Baron Kang'ın Konfüçyüs hakkında yaptığı planlar hakkında yüksek sesle fikir yürütüyorlardı. Usta da öyle. "Evime döndüm çünkü bana ihtiyaç duyulduğu söylendi. İhtiyaç duyulması da bir şekilde devlete hizmet demektir." Yan Hui hayır der gibi başını salladı. "Usta değerli zamanı neden devlet dairelerinin işleriyle ziyan etsin ki?" dedi. Yan Hui o kadar alçak sesle konuşuyordu ki onu işitmek için öne eğilip avuçlarımızı kulaklarımızın arkasında tuttuk. "En iyisi bizimle sizi görmeye gelen genç şövalyeler ve size akıl danışan devlet memurlarıyla konuşmak değil mi? İnsanlara ataların yolunu anlatıp onları iyiliğe yönlendirmek dururken neden Güvenlik Bakanlığı'nın yükünü omzunuza alasınız ki?" Zhu Lu Yan Hui'ye cevap verdi. "Usta 10.000 kere söylemedi mi? Bir devlette hiçbir makama sahip değilsen onun politikalarını tartışamazsın. Baron Kang da Confucius'u çağırmış. Bu demektir ki ona ihtiyacı var. Bu, çoğu devrinden beri hayalini kurduğumuz ahenkli bir düzenin yakın olduğu anlamına geliyor. Sonra iki bakış açısı arasında oldukça uzun bir tartışma yaşandı. Confucius sanki sarsıcı hikmetin sözcüklerini işitmeyi beklermiş gibi her konuşmacıyı dikkatle dinledi. İşittiklerinin onu sarsmamasına hiçbir şekilde şaşırmış görünmüyordu. Zulu yaşlı zorba bir adamdı. Kendisini bilge birine adayacak türden biri hiç sayılmazdı. Yan Hui ise yumuşak, düşünceli, içe kapanık bir insandı. Fan Chi'yi Baron Kang'ın Confucius'e duyduğu derin saygıdan söz etti. Aslında tam bu sıralarda başvekil Confucius'u başyargıç olarak atama ihtimalini belirtmişti. Diğer insanların çoğu bunun uygun bir paye olacağını düşünüyordu. Herkes Confucius'un sadece bir şövalye olduğu için yüksek memuriyetlerden birine geçemeyeceği gerçeğini görmezden geliyordu. Son olarak Confucius konuştuğu zaman meseleye doğrudan değinmedi. "Biliyorsunuz," dedi, "ben 15 yaşındayken kalbimi ve zihnimi öğrenmeye, bilgiye verdim. 30 yaşında ayaklarım yere sağlam basmaya başladı. 40'ında artık karışıklıklardan etkilenmez oldum. 50 yaşında gökün emir ve isteklerinin neler olduğunu öğrendim. 60'ımda ise onlara boyun eğdim. Şimdi 70 yaşındayım." Usta üzerinde oturduğu hasırın ucuna baktı. Dikkatlice bizim göremediğimiz bir buruşukluğu düzeltti. Sonra yukarı baktı. "70 yaşındayım," diye tekrar etti. "Kendi kalbimin emirlerini izleyebiliyorum. Çünkü arzularım artık doğru olanın sınırlarını aşmıyor." Hiç kimse bunu nasıl yorumlayacağını bilemedi. Netice itibariyle kimse buna mecbur da kalmadı. Çünkü o sırada Fan Chi içeri girdi ve Lord'un ustayı sarayda kabul etmek istediği haberini getirdi. Bu haber Zulu grubunu çok memnun etti. Confucius'e bir memuriyet verilmesini olumlu karşılıyorlardı. Yan Hui ise üzgün görünüyordu. Fakat sonra Fan Chi'yi ekledi. "Lordumuz, yani Dük Ai." İşte o zaman herkesin yüzü asıldı. Confucius bağlılarına bakıp gülümsedi. Hayal kırıklıklarının farkındaydı. "Ufaklıklar," dedi yumuşak bir ifadeyle. "Eğer şarkılar kitabının bütününden öğrendiğimi kapsayacak tek bir ifade seçecek olsaydım şöyle derdim. Düşüncelerimizde hiçbir kötülük olmasın." Baron Kang'la baş başa nadiren görüşebiliyordum. K'ye karşı kazanılan zafer hazineyi boşalttığından başbakanın günleri yeni ve ustalıklı vergiler icat etmekle geçiyordu. Ne var ki aynı derecede hünerli Lu vatandaşları bu vergileri ödemekten kaçmayı başarıyordu. Bu bana Yunan savaşlarının Dara'ya yüksek vergiler koymaya mecbur bırakan yıkıcı masraflarını hatırlattı. Bu vergiler Mısır'da büyük bir isyan çıkmasına neden olmuştu. Sonunda Confucius'la birkaç buluşmadan sonra raporumu uzun hazinede doğrudan Baron Kang'a verdim. Onun bambu kamışlarıyla kaplı ve üzerinde devlet hesaplarının istenildiği büyük bir masanın başında otururken buldum. İkinci bir masada katipler başka kamışları düzenliyor, sayıyor ve toplayıp çıkarıyorlardı. Baron'un arkasında bulunan Dük Tan heykeli tavana bakıyordu. "Beni bağışla," dedi Baron ayağa kalkmadan. "Bugün devletin stok kayıtlarını kontrol günümüz. Korkarım ki bir ümitsizlik anı." Hindistan'da olduğu gibi Katay'da da her devlet tahıl stoku bulundurur. Tahıl arzı azaldığı zaman bu stoklar çok küçük kârlarla satılır. Bolluk zamanlarında ise tahıl pazardan uzak tutulur. Silahlar, tarım aletleri, kumaş, yük arabaları, öküzler ve atlar da gerektiği zaman sadece satılmak üzere değil, kötü ya da olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere devlet tarafından stoklanır. Artık Lu'da her şeyin kıt olduğu sır değildi ve buna pek de titiz basılmayan para da dahildi. Ayak uçlarım üzerinde, omuzlarım kamburlaşmış, başımı yapmacık bir tevazu ve şaşkınlıkla sallayarak, ki bu yüksek rütbeli bir memura karşı takınılan alışıldık bir tavırdır, İlerlerken baron yanına alçak bir taburuya oturmamı işaret etti. "Onurlu konuk, umarım bu değersiz şehirde günlerin kötü geçmiyordur. Katay'lar her saat başı bu şekilde konuşabilirler. Bereket versin ki Baron Kang bu sesleri birkaç defadan fazla çıkarmadı. Genel olarak önündeki işiyle meşguldü. Dara'dan pek farkı da yoktu. Büyük Dara değil, tabii ki Madrabaz Dara. Confucius'u 4 kere gördün." "Evet," anlamında başımı salladım. İzlenmiş olmama hiç de şaşırmamıştım. "Dük Ai onu birkaç defa kabul etti. Bu oldukça yerinde. Fakat siz onu kabul etmediniz Sayın Baron. Sorumu net bir ifadeyle yöneltmiştim. Bu faydalı bir Pers sanatıydı ve Orta Krallık'ta henüz bilinmiyordu. Savaş, dedi baron, masanın öbür ucundaki katiplere işaret ederek. Bu, onun Konfüçyüs'le henüz baş başa konuşmadığı anlamına geliyordu. Bana öyle geliyor ki, onu buraya kendisinden yararlanmak için çağırdınız. Bana da öyle geliyor, dedi baron. Oldukça ciddi görünüyordu ve bu eğlendiğine işaret ediyordu. Lou'da geçirdiğim 3 sene içerisinde onun yüz ifadesini rahatlıkla okuyabilme yeteneği kazandım. Artık nadiren sözcükler kullanılır olmuştu. Buna ihtiyacımız yoktu. Birbirimizi mükemmel olarak anlıyorduk. Ayrıca daha başından itibaren bu çekici kafesten kurtulmam için çok çalışmam gerekeceğini de anlamıştım. Raporumu sundum. Konfüçyüs'ün söylediği ilgi çekici her şeyi ve Fan Chi'in usta hakkında söylediklerini anlattım. Raporum bittiğinde baron, onun ilgisini çekmelisin, dedi. Bunun mümkün olduğundan emin değilim, dedim ve gülümsedim. Saray adamı kendisinden yüksek dereceli biri karşısında her zaman mütevazi ve endişeli görünmelidir. Bu çok değişken, Katay saraylarında hiç de kolay olmayan bir iştir. 43. ayrımın sonu, sayfa 613.